Ayrım 24.
Saygı ille gerekli mi peki? İlle kürsülerin tepesinde mi durulacak? Kürsülerin tepesinde olununca bir dokunulmazlığa mı bürüneceğiz? Hem canım kadınlığımı kocamın yanında bile düşünemem ben. Beni düşündüren hep başka şeylerdir, hep başka şeyler. Daha yüce, daha soylu şeyler. Okudum o kadar, öğrendim, koştum koştum, neredeyse yoruldum. Neredeyse bir köşede oturmak dönemi, neredeyse. Ama daha vatan, kurtarmak, yüceltmek, öğrenmek, öğretmek, koşmak daha. Daha uygarlaşmak. Batı az gelişmiş, çok gelişmiş, gelişmekte olan yani daha kurtarmak, kurtulmak, Semiha. O da bir şey mi? Nizip'te 12 yaşında bir kız babasına tam 10 yıl karılık etti. O baba da hasip. Hasip kendini kurtarmış diyorlar. Ertürk albayken emekli olmuş. Eşitlik daha. Daha ahlak, kural, yönetmelik, yönt, ant, 1.75 miyopmuşum, gözlük tak, geçen seçimler, gelecek seçimler, halk, kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu, rapor, hizmetçi gitti, mali porte, hala portre diyorlar, koskoca milletvekilleri bile. Yıllık gelir, parti, kurul, Vietnam, Rusel, Sart, Kemal Tahir, Boris Vian, Tekin Erer, miting, iyi oldu gitti de. Çok konuşuyordu o hizmetçi zaten. Kıbrıs, Türklük, ortak pazar, NATO, cento, tiyatro, peynirin kilosu, kapıcı çöpü dökmemiş, TRT, sular kesik, aybar, sınavlar ne zaman, çorabım kaçmış, yetişkinler eğitimi, örgün eğitim. Bu notlar neden çıkmadı hala tekstirden ama Nurten Hanım? Kaloriferler yanmıyor, Castro, Aslan Fidel, bugün aybaşıyım, kasıklarım, Paris düştü, okumalı Ehrenburg'u. Niye? Evet, dolmuşun kontak telleri ya. Ateş aldı. Ha ha, yanmadım. Çarpışacağız. İlhan Selçuk ne yazmış? Haklı. Böyle kurtulmaz, böyle kurtulur. Sivilceyle oynama, mikrop alır. Balık güzel, taze. Turp al, doğuda durum. Cezvenin sapı kopmuş. Var git ölüm yine gel diyor. Al onu sosyalizm için kullan. Evet, hayır. Her sabah bir kaşık bal ye, güç verir. Örgüte inan. Örgütün de yanlışları var. Tatil geliyor. Bir deniz kıyısı kadın derneğiymiş. Siz hiç dişi kuşlar derneği diye bir şey duydunuz mu? Ayrı kapta mı onlar? İnsanın geleceği insanımızın mızmış devlet ana. Sen çok sigara içiyorsun, öksürüyorsun, moloy bitmeyen kavga, fosfostimolüm nerede, kimin de uğursuz avlu, ivo ivo hay Allah. Olur yatarım. Neden yatmayayım? Batılı bir şey gibi, bir insan gibi yani. Neyim eksilir? Sen de olanı bölüş demiş hem Marx hem de Hazreti Muhammed. Rodin, Rodinson. Maxim Rodinson, duymuş gibi yapmadım ki, duymadım. Hem neden ille ben, kim kimle neyi bölüşüyor ki? Hiçbir şey bölüşme üstüne bütünleşmemişken, önemli mi bu böyle? Olup biter, sadaka mı veriyorsunuz? İnsan olmanın bazı küçük anları, tezel olsa zayıf bir anı sığıştırıverir her şeyleri. Ünlü ninem, ninem benim. Sen hiç bilmezdin, bu dünyada ne varsa kadının eseridir ya... Öyle öyle erkeklerini yalnız koydun hep. Sonra da pörsük memeni bana sömürterek. Duymamış gibi olur mu? Duymuşken. Hiçbir şey duymamışken duymuş gibi oluyor da bu neden olmuyor? Duymadım. Makineler. Bir matbaanın ortasında. Kocam canlı bir adam benim. Demek bende de yansıyor bu canlılık. Özet. Sevinmişim demek. Duymamış gibi yapsam da pek sevinmişim. Kadınca mı bu sevinç, uygarca mı, batıca mı yoksa geri kalmışça mı bilemiyorum. Hepsi de söz konusu olabilir. Neden olmasın? Nasıl ayırabilirim ki artık bunu? Nasıl ayrılabilir her biri ötekinden? Kalkıp giyinsem, ölünecekse giyinik de ölünebilir. Çok eskiden bir gün hesap etmiştim yılda kaç kez giyinip soyunuyoruz diye. Bu yılki 698 bilmem kaçıncıyı da 699 yapmak niye? Ölüm gecikiyor. Ölüm geciktikçe de insan eski alışkanlıklarına dönmeye vakit buluyor. Yeniden giymeyi düşüncesine saplanmışım bundan olmalı. Ya da yeni bir direnme gücü icat etmek. Gizli mabetler. Ali Ertürk'ün mektubunu almadan bir hafta önce içinde 6 yıla yakındır barındığı o karanlık köşesine oturmuş Nazım Hikmet'in şiirlerini bir defterden bir deftere geçiriyordu. Dil tarihte ve halk evinde sık sık düzenlenen şiir matinelerine gide gele, tabii oralarda her şey her şiir okunmuyordu. Vatan borcu biter bitmez oradayım ya da atam ben her zaman izindeyim. Bayrağımı istersen mezarına dikeyim ve bu mis kokulu hava bu toprak. Aşk çiçekleriyle bezenmiş masum bakışlı kızlara benzer şiirler okunuyordu. Yeni arkadaşlar edinmişti. Bu gençlerden biri kendi gibi boysuz possuz bir şiir dergisi çıkarıyordu evinde. Yeni çağdaş şiire çok hizmet ediyordu. Ali vakit buldukça dizgi düzeltmeler için oraya gider. Bu işi seve seve yapar. Derginin yayınladığı şiirlerden ayrı yeni bir tat alır. Avni abisinin yanında Ali başka dostlar da edinmişti. Onlar Ali'yi 2 yıl önce kendi kendine bir bayram armağanı sunmak üzere gittiği lokantaya da götürüyorlardı. Ali onlar için tam bir halk çocuğuydu, onu seviyorlardı. Ertürk'ün mektubunu aldığı günler Ali'nin başkentteki o uzun yalnızlığından henüz kurtulduğu günlerdi. Çevresindeki yazar çizerlere bakıyor, bir kişi olmak için ille de bir yüksek diplomanın gerekli olmadığını düşünüyordu. Yeni arkadaşları ona o büyük şairin hayatını da anlatıyorlardı. Daha doğrusu Ali konuşmalarından öğreniyordu. Onun mektebi hayattı işte diyorlardı. Ali biraz diretiyordu. Ama abiler o yüksek bir ailedenmiş. Bu bir. Bizim gibi köylü değilmiş. Memleketini, memleketinin insanını sevmiş, o başka. Sonra ikincisi, onunki gibi bir kafa, onunki gibi bir yürek hangimizde var be abiler? Hele bende hiç diyordu. Avni abisinin evinde rastladığı, lokantada tanıdığı yaşlı başlılar bile Ali'yi görünce sevinirler. Duruluğu, açıklığı, gözlerinin acılı acılı bakışı, hele bir yazar dendi mi elinin ayağının birbirine dolanışı yüreklerini titretir hatta. Şimdi bir başka sarı samanlı defteri aktardığı şiir defterini bu abilerden birine vermişti. Şunun gibi dört dörtlük eserler nasıl okunmaz olan? Ama yasak işte. Okunması da yasak, elden ele dolaşması da. Basılması tümden yasak ya. Sen de ona göre işte demişti. Ali için gizli bir hazineydi bu defter. İçindeki son şiiri de kendi defterine çekerken aşağıdan Molla Katib'in sesi geldi. Neredesin Yezid? Koş, müşteri var. Yaz günü. Akşam karanlığı düşmek üzere. Radyoda ajans haberleri okunuyor. Şeker ve gaz dağıtımı 1 ve 2 Temmuz günleridir. Hindistan bağımsızlık istiyor. Gandhi, Lord Wavell'le görüştü. Balıkesir'e milli şefimizin heykeli dikildi. Ali defterleri yatağının altına soktu, aşağıya indi. Molla Katib'in önünde beyaz hasır şapkalı, terlemiş bir adam duruyor. O da sormuş, kaça gecesi diyor. Ali pazarlığın sona ermesini beklerken radyo spikerinin sesini açık seçik duydu. Ankara Radyosu'na sanat okulu mezunu elektrik tamircisi alınacaktır. İsteklilerin yapılacak imtihan için diplomaları ve doğruluk kağıtları ile birlikte radyomuz müdürlüğü idari işler şefliğine müracaatları. Kendi koşulları uyar mı acaba? Girse bu sınava kazanır mı ki? Kazanırsa eline belki ayda 80 lira falan geçer. Geçmez mi? 80 lira geçerse bunun 15 lirasıyla bir göz oda tutar. Bir duvarını kitaplarla döşer. Yeni dostlarıyla her akşam buluşur. Onlardan tümen tümen kitap da alır ödünç olarak. Okur, geri verir. Kim karışacak? Odasında rahat rahat istediği şiirleri çeker defterine. İstediklerini yüksek sesle okur geceleri. İlk maaşından annesine öteberi yollar. Sonra her ay birazını yollar kazandığının. Bütün o arkadaşlarını lokantaya çağırır yine ilk maaştan. Şarap ısmarlar onlara. İkinci ay bir ayakkabı alır. Yok, ayakkabıyı kışa girerken alır. Şimdi yerler kuru daha. Bir pantolon alır en iyisi. Ardından gömleği yeniler. Sıra ayakkabıya geldi mi bir bayram tatilinde falan kalkar köyüne gider. Kollarının altını doldurur. Has ekmek, akide şekeri falan götürür. Biraz portakal. Köyüne böyle girince kimse de artık okudu da ne oldu diyemez. Hele bir de radyo evinde çalıştığını duysalar oho. Yo, belki yanlış anlarlar. Şarkıcı, sazcı falan oldu sanırlar. Kendisi de geçen yıla kadar o kapıdan içeri kimin girdiğini görse öyle sanmaz mıydı? Molla Katip kolundan sarstı. Sana diyorum ey aşık Kerem, alsana bir çantasını. Adamın bavuluyla Molla'nın önüne fırlattığı kocaman anahtarı aldı. Tozlu, tahta kurulu odalar hep kilitli durur nedense. Sanki Molla görmeden biri yukarı çıkacak da Somya'nın üstüne yatıverecek. Yukarı çıktım. O çıkarken Molla hasır şapkalıya dert yanıyordu. Kaldı bu oğlan da başımda sürük gibi. Otur dersin oturmaz, git dersin gitmez. Git de diyemiyorum ya pek. Şakir'in canına minnet. O da çekmiyor ki derdini tasasını. Boğaz sokluğuna başka da kimi bulur bugüne bugün elbet. Ama olmuyor beyim. Eline vereceksin ki biraz bir şey ümüğüne basmaya hakkın olsun. Başkente ilk kez geldiği belli olan o hasır şapkalıya bir çay ısmarladı. Öteki de memnun. Yabancı bir yerde akşamın garipliğini attı üstünden çözüldü. Bu kez de o anlatmaya başladı. Molla da ona başkent hakkında çok bilgiler verdi. Hacı Bayram'daki cuma namazlarını anlata anlata bitiremedi. Otayda el ayak çekilince Ali fırladığı gibi radyo evinin önüne gitti. Karanlıkta yapının çevresini dört dönüyor. Gözcüler kendinden kuşkulanmasınlar diye önündeki kaldırımda durmuyor. Karşı kaldırımdan yürüyor. Sonra Türk kuşunun ta oralara geçiyor, yeniden karşı kaldırıma, oradan dil tarihin önüne. Tekrar derenin yoğun yoğun aktığı bu yana. Bakıyor radyo evine göz ucuyla. Giriş pek aydınlık değil. Ama altta bir oda ile üst katta daha çok pencereli bir oda iyice aydınlık. Geri yanlarında ışık yok yapının. Gece hiç girilemez ya, gündüz olunca nasıl girilir ki buradan içeri? Hemen alırlar mı? Yoksa bir sürü adamlar, polisler, jandarmalar falan karşısına dikilip dur, nereye mi derler? Öyle derlerse, eh ben de efendim derim, akşamki ilan üstüne. Kılığına kıyafetine bakacaklar. O iş için geldiğine inanmayacaklar. Bu hiç aklına gelmemişti. Üst başın önemli olabileceği köye geri dönmek söz konusu olunca düşündürürdü Ali'yi. Kente gitmenin, orada bir okul bitirmenin gereksizliğini anlamasınlar diye. Bu biçimsel kaygı ilk kez kafasında anlamını yitiriyor. Radyo evine baktıkça o oranda da kaçınılmaz oluyordu. Avni abiye gitmeli. Bu tedirginlikten kurtarır o Ali'yi. Yine şiir düşünmeye yöneltir belki. Koşmaya başladı. Yoğun akan dere boyunca koştu. Sonra kestane ağaçlarının tozlu serinliğinde Kızılay'a vardı. İzmir caddesine gitse, dese Avni abi, bu saatte artık o kadar da rahatsız etmek olur mu? Havuz başının ışıkları yanıyor. İnsanlar parkta kanepelerin üstünde doluşmuşlar. Kabak çekirdeği çitliyorlar. Küçük memurlar abideyi görmeye gelmiş taşralılar. Abidenin iki iri heykeli çıplak. Tunç siper parkın üstünde ürkütücü bir gerginlikte duruyor. Ali bu iki iri heykele uzun boylu bakamamıştır hiç. Küçüklük duygusuna kapılır. Yanlış bir adım atacak da iki iri heykelin ikisi birden 50 adele ile bezenmiş kollarını ensesine uzatacaklarmış. Nereye aylak diye soracaklarmış ya da kendisini ağızlarına atıp yutacaklarmış sanır. İki iri heykelin altında iri harflerle Türk yazılı. Ali heykelleri ilk gördüğünde bunlar Türkse ben neyim diye düşünmüştür. Küçüklük duygusu o zamandan kalma. Ama Türk'ün altındaki öğün çalış güven buyruğu onu çok sarsmamıştır. Dündar öğretmenden hazırlıktı. Ne ki bu üç sözcüğü bu sıraya göre bir ara nasıl bağdaştırabileceğini şaşırdığı çok günlerde olmuştur. Bu gece gibi örneğin. Bu üç sözcük beyninde garip bir karışıklık yaratıyor. Bu karışıklıktan ürküyor. Sözcüklerden de sık sık kaçıyor. Birer buyruk olan sözcüklerden. Yine öyle yaptı. Abidenin ardına dolandı. Gitse mi Avni abisini, sınavı kazanırsa en sonunda, işte en sonunda bir şeyle övünebileceğini söylese mi? Avni abisi daha uyumaz. Okumaya yazmaya dalmıştır. Ama ev halkı bu saatte kapının çalınıp yüreklerinin oynatılmasını içerleyebilir. Bütün o anneler, yengeler, gelinler, enişteler. İşte ata. İki adam bir yanında, iki adam öte yanında. Atanın sarında çok ince bir pelerin olmalı. Bir çarşaf belki. Hadi oğlan, koskoca ata, çarşaf olur mu? Bütün kolları bacakları bir tül altındaymış gibi. Kaşları çatık. Boyunsuz burada ata. Belli değil. Kükürüyor belki. Belki atanın en yüce duruşuydu bu. Göğsünü, adelelerini şişiriyor da, boynunu kısıyordu belki. Bir yanında sağdakiler el ele. Ali'ye kalırsa güreşe tutuşmuşlar. Köy alanlarında bayramlarda zeytinyağlanmış iri güreşçiler de tıpkı böyle tutuşurlar ilkin. Yok canım, güreşe tutuşmamışlar. Atanın yanında niye tutuşmuş olsunlar güreşe? Bunlar el ele böyle, dostluk, barış, yurtta sulh, cihanda sulh demek istiyorlardır belki. Atanın öte yanında solundakiler bir palayı almışlar orta yerlerine çekiştiriyorlar. Sanki dünyanın bu en büyük palasını paylaşamıyorlar. Ötekiler barış demekse bu palayı çekiştirenler, onu paylaşamayanlar ne öyleyse. Ama bunlar da iki yüce ve çıplak Türk işte. Bütün adereleri dışa fışkırmış iki güçlü Türk. Çenelerini, saçlarını, kafa biçimlerini ne köylüde ne başkentte gördüğü insanlara benzetebilmekte Ali. Bir gün bir derste Yunan tanrılarını okudular. Bazı resimler gördüler. Atanın iki yanındaki güçlü dört kişi o derste gördüğü resimleri anımsatıyor Ali'ye. Ama tanrıların adlarını bir türlü bulup çıkaramıyor. Sonra birden şair abilerinin konuşmalarından bir ad bulup çıkarıyor. Öyle ya, Herkül bunlar. Bütün bu heykeller, bütün bu yüce ve çıplak Türkler neden bu kadar surat asıyorlar? Neden kızıyorlar? Öfkeleri niye? MCM XXX Hepsi de yukarıdan aşağı. Ortalarına atayı almış dört öfkeli heykelin altında MCMXXX. Hepsi de yukarıdan aşağı. Ortalarına atayı almış dört öfkeli heykelin altında MCMXXX. MCMXXX'in iki yanındaki kabartmaları hiç dikkat etmemişti. Parkın ışıklandırıldığı bu sıcak başkent akşamında Avni abiye gidip gitmemeye bir türlü karar veremediği için şimdi kabartmalara inceden inceye bakıyor. Solda saban süren bir adam. Saban sürenin ardında tozsuz, topraksız, yırtıksız, yamasız köylüler. Tek kolla gidiyorlar. Onların ardında yine tek kolla kadınlar. Herhalde kadınlar. Düzgün etekler altında adım atışları hiç de hantal değil. Bu görünüm yine de pek düşündürmüyor Ali'yi. Saban var ya önde ve ardındakiler besbelli işte köylüler. Besbelli, anlaşılıyor. Ama sağ yanda bir dizi kabartmada çözemediği çok şey var. Düşünen adamın ayağının dibindeki kedi başına benzer baş örneğin. Sonra örse doğru eğilmiş adamın tepesine bir ruh gibi asılı duran sakallı sarıklı, galiba evet sarıklı adam başı. Alişir Nevai mi bu? Hangi padişah yahu? Yok canım padişah olur mu? Padişahları devirdik. Ne işi var çekiş sallayan bir adamla bir duvarcı arasında? Ama kim bilir padişahları bunlara izdi işte. Başlarında atamız denmek istenmiştir. Duvarcı da duvarcı ha. İstesem ben de böyle olurdum pekala. Okumuş bir duvarcı olurdum. Şu aşağıdaki bankanın yapımında çalışsaydım burnu büyüklük etmeyip olurdum. Ama insan okuyunca duvarcı amele falan olmak istemiyor nedense. Duvarcı olacak olduktan sonra ne diye otelin ve mollanın kahrını çektim bunca yıl. Anamı da dertli ettim üstelik. Hep şu sabanın başında olmamak için. Hep bu duvarcı olmamak için. Dündar öğretmen ne kadar çırpındı. Adamcağızın kendini paralamasından utandım. İnsan olan insan utanır tabii. Elin adamı, babam değil ya, çırpında okuyayım diye, kravat takayım, ütülü pantolon giyeyim diye, kendimi kurtarayım, bir zanaatkar olacaksam da temiz pak olayım, köylü kalmayayım diye. Dündar öğretmenden utanmasam zaten bunca yalnızlığı çekmezdim, köpekliği mollanın yanında. Evim evimdir, evimin tek erkeği olarak üstelik. İlk iki yıl böyle böyle çok düşündü, şimdi pek düşünmüyor, kabartmadaki duvarcının sağlıklı görünümüne bakıyor. Ya sen fırça kafa, gücün ne senin, soysalar ortaya kemirilmiş mısır koçanı gibi çıkarsın, senden nasıl duvarcı olur, iki taşı kaldırıp koysan tamam, halin duman. Molla anlamaz ama Ali kömür su tenekelerini merdivenlerden yukarı çıkarıncaya kadar ikide bir oturmak ister. Önceleri hep açlık duyardım, hep bir şeyler olsa da yesem derdim, şimdi iyi çekmiyor canım. Şair yazar abileri Ali'ye ulan miden büzüşmüş senin derler, gururunu incitir bu. Yo ben oldum mu olası az yerim der. Zaman durmadan ilerliyor. Kabak çekirdeklerini bitirenler çocuklarını ellerinden tutup çoktan gittiler. Parkta kalanlar bir şapkalı bey, boynunda bir atkı yaz günü iki kapıcı. Herhalde kapıcıdır bunlar. Kasketleriyle parka girme üstünlüğü olanlar yalnız kapıcılar. Bekçiler onları tanır. Mahallenin kasketlileri. Köylüklerinden kim gelse havuz başını göstermeye getirirler bir kez. Bodrumlardaki kapıcı odalarına dönerlerken de onlara en küçük külahlarından birer dondurma alıverirler. Zaman ilerliyor. Avni abiye gitmeli. Şuraya aşı vermeli hemen. Radyo evinde sınava girme düşüncesi öyle kolay kolay tek başına altından kalkılabilecek bir düşünce değil ki. Neredeyse reisi cumhur olmaya karar vermekle bir. Kabartmaların karşısında da durulup durulmaz öyle. Bakmıyor bile artık. Parktan acele çıktı. Avni abisi evdeydi. O eski, tek katlı evin meyve ağaçlarıyla dolu ama her yanına ot bürümüş bahçesine bir masa atmış. Tepesine de bir ampul sallandırmış masanın. Ali pek sevindi bahçede yanan ampulü görünce. Benim çektiğim hat bu. Evden alıp çektiğim. Duyunu falan taktım da o gün fazla ampul bulamadıydık evde. Annesi aralıktakini almamıza izin vermediydi. Şimdi iyi, bahçe şenlenmiş. Avni abisi de almış 12 yaşındaki kız kardeşini karşısına şiir dinletiyor. Çocuk sıkılmış, uykusu gelmiş belli. Başı masanın üstüne düşmüş, Avni abisi hala okur. Ak güvercin göğsünde al al açmış gelincikler. Ali'yi görünce birden sevindi. Sıcak ulan, içerilerde oturulmuyor. Tüy be, kız da uyumuş baksana. Kaldırdığı gibi çocuğu içeri götürdü. Gülerek geri geldi. Sen ışıttın gecemi. Ey ellerin asırlı yüreği somun gibi sıcak acemi çaylak. Deyip gerindi. Bunu sana ithaf ettim. Bir dingildek iskemleye oturdu. Evcek açık hava sinemasına gittiler. Saint Louis'de buluşalım ha. Buluşsunlar bakalım. Judy Garland. Kızı götürmediler. Daha da götürmezler tohuma kaçana dek. Bekçi durduk başına. Dur ulan limonata yapacağım sana. Dayadık şeker tevzi kağıdımızı, aldık yeni istihkakımızı. Değişmez gelirli olaraktan. Kartın yanındaki ağaya da verdik pirinç. Yüklenip geldik. İstersen pilav pişireyim sana ha? Ali güldü. İstemez abi. Ben de değişmez gelirli olacağım artık. Ardından kemküm edip niyetini açıkladı. Avni 30'una yakın ama Ali'den çocuk. Hemen onunla bir oldu. Oturup şöyle olur böyle olur diye tartıştılar. Planlar kurdular. Sonunda Ali'nin üstüne bir de pantolon gömlek uydurdular. Avni bunları liseyi o yıl bitiren erkek kardeşinin dolabından aşırdı. Pantolonun belini kayışla iyice sıktılar. Gömleği de üstüne sallandırdılar. Eh idare eder. Ali gideceği sıra Avni onu tuttu. Dikkatli yüzüne bakıp düşündü. Radyo evinin sınavına gireceksin iyi ama kardeş birinin kulağına fıslamalı ki hakkın yenmeye. Torpil sanma ha, başka türlü hakkın yenir. Başarsan da başaramadın olursun. Bir utangaçlıkla ekledi. Hadi git, ben bizim Dorian Gray'e söylerim. Forsun var yanında. Senin hatırına o bok şiirlerinden birini de vası veririm, ne olacak be? Ali'nin içi daraldı. Yine de Ankara yaz gecesinin yıldızları başına hiç böyle yakın olmamıştı. Giysi paketi kolunun altında bahçe kapısına koştu. Avni abisi ardından bağırdı. Ulan sümüklü, sen de dalacaksın bürokrat çarkına, sen de kaybolacaksın. Böylece içine bankada toplanan zehri boşalttı oracıkta. Ali o saat ağlamalı oldu. Geri koştu, paketi geri verecek, radyo evini falan da unutacaktı neredeyse. Avni anladı. Bir sorumluluktan ya da bir bencillikten kaçar gibi Ali'nin yanağını okşadı. Hadi hadi, bir başaracaksın ki. Ali karşısındakine yüklediği çaresiz bocalamayı sezdi. Buna Avni'nin yanağına değen, gözünden yüzünden fışkıran sıcaklığını, her şeyi ödemek için kaybolmayacağım valla, görürsün abi, kaybolmayacağım işte dedi. Kim kaybolmuş ki? Avni böyle düşündü ama bu kez ağzını açmadı. Ali ertesi gün ikinci vesikalık fotoğrafını çektirdi. Tam 6 adet. Hergele meydanında körüklü bir fotoğraf makinesi karşısına Avni abisinden aldığı giysileriyle durdu. Bu fotoğrafını hamam önüne giden yokuşun oradaki fotoğrafçıda çektirebilmeyi isterdi. Orada bir aynanın karşısında duruyorsun. Kendi kendine pozunu verip düğmeye basıyorsun. Yanında kimse olmuyor. Bakışını, tebessüm durumunu, baş eğimini istediğin gibi ayarlıyorsun. Ama Hergele meydanında ayaküstü çekilenden daha pahalı bu. Şimdi şu fotoğrafı bile 16 kuruşluk dilekçe pulu da dahil Ali'ye 116 kuruşa patlamıştır. Onun da 50 kuruşunu alandaki fotoğrafçıya borçlandı. Ali değişmez gelirli olabilmek, bir yerde kazık kakabilmek için ne çok kişiye ne çok şeye borçlanmak gerektiğini düşünüyor. Şakir Ağa'ya bile ardına bakmadan tepip çıkmak oteli, mollayı da nazı geçecek birinden yoksun bırakmak sonra, hep değişmez ve müemmen olmak için. İyi hal kağıdı da çıkarttı. Sonra koyup diplomasının yanına bunu, parlak kağıt üstüne soluk soluk çıkmış suretlerini ve altına 16 kuruşluk pul yapıştırılmış dilekçesini götürüp radyo evine verdi. En güç iş o zaman başarılmış oldu. O mabettin içeri nasıl girişi, gerekli kağıtların nereye nasıl verilişi, anlatsam bir roman olur dedi daha sonra Avni abisine. Çok telaşlı günlerdi. Nazım Hikmet defterini epeyce bir zaman yatağın altına bıraktı. Tam bir hafta başını eski okul kitaplarından kaldırmadı. Yalnız şiirlere değil, otelin helasına, suyuna, temizliğine de boş verdi. Bir okul arkadaşı şimdi babasının yanında, onun radyo tamir atölyesinde çalışıyor. Altın Ses Radyo Tamir. Günde 3 saat oraya gitti. Bir alıcının tellerini, lambalarını, vidalarını ezberlemekle bir vericinin işletilmesi aynı mı? Arkadaşının babası bildiği her şeyi anlattı. Henüz kimsenin radyosu bozulmuyordu galiba. İşler çok değildi.